Ayrım 34, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 362. Uzun galeride Osiris'in mabedinde hemen hemen iki gün geçirdiler. Herhalde hiçbir dindar duvarlardaki yazıları onlar kadar merakla incelememişti. Sırayla Tanus'un kitabesindeki bölümleri tekrarlıyorlardı. Sahte yol önümde uzanıyor, gizli merdiven. Sence bunun bir anlamı var mı? Artık olmayacak şeylerden anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Sinek kapmaya uğraşan aç alabalıklar gibi. Roy'un alnına yapışan perçemleri geri itti. Ah Nicky, bütün bunlar insanın cesaretini kırıyor. Nereden başlayacağımızı bile bilmiyoruz. Nicholas sahte bir neşeyle cesaret kızım dedi. Dostun Titan'ın dediği gibi her şeye başından başlayacağız. Şimdi şunu tekrar deneyelim. Akbaba güneşi selamlamak için dev kanatlarının üzerinde yükseliyor. Elini eski dönem dramacılar gibi kalbinin üzerine koymuştu. Rowan güldü. Sonra birdenbire irkildi. Akbaba! Adamın arkasındaki duvarı işaret ediyordu. Nicholas hızla döndü. Duvarda şahane bir akbaba resmi vardı. Boyu Nicholas kadar olan kuşun sarı gagası kıvrıktı. Tüyleri mücevherlere benzeyen renklerle belirtilmişti. Adamla kadın ona baktılar. Sonra ailesinin de gözleri tavana kaydı. Roy'un güneş diye fısıldadı. Ra'nın altın kursu kubbenin tam ortasına yapılmıştı. Işınları her yöne doğru uzanmaktaydı. Yalnız bu ışınlardan biri duvardan inerek akbabayı sarıyordu. Roy'un akbaba güneşi selamlamak için dev kanatlarıyla yükseliyor diye tekrarladı. Bu cümlenin bir başka anlamı var mı? Nicholas yaklaşıp duvarı iyice inceledi. Ellerini panonun üzerinde dolaştırdı. Ama duvar gayet düzgündü. Ne bir çıkıntı vardı ne de bir pürüz. Kafası Nicky, kuşun kafasına bak. Roy'un zıplayarak oraya erişmeye çalıştıysa da bunu başaramadı. Nicholas o zaman akbabanın kafasının kabartma olduğunu fark etti. Ama hepsi o kadar. Roy'un kuşun kafasını güneş resmine doğru itmeye çalış dedi. Adam onun bu isteğini yerine getirdi. Hiçbir şey olduğu yok. Ne de olsa aradan 4000 yıl geçti. Kadın düş kırıklığı yüzünden kah bir ayağının üzerinde zıplıyordu kah diğerinin. Kahretsin Nicky, oynayan bir yer vardıysa bile artık iyice sıkışmıştır. Daha sertçe it, olanca gücünle. İngiliz iki elini birden kuşun başının altına dayadı. Var gücüyle itti, itti. Sonunda boynundaki kirişler kabarıp yüzü iyice kızardı. Hayır, hiç kımıldamıyor. Burada öyle bir şey yok.
Beni kaldır, bir de ben bakayım.
Bunu memnuniyetle yaparım. Şehvetli ellerimle sana dokunmak için bahane arıyorum zaten.
Nicholas Roy'un arkasına geçti ve elleriyle belini kavrayarak havaya kaldırdı. Kadın çabucak kuşun başını yokladı. Sonra da zaferle hafifçe bağırdı.
Nicky, sen ittiğinde bir şeyler olmuş. Başın etrafındaki boya çatlamış. Beni daha yukarı kaldır.
Adam güç sarf ederken epey zorlandıysa da kadını 30 santim daha kaldırmayı başardı.
Roy'un evet kesinlikle diye bağırdı. Bir şey yerinden oynamış. Başın yukarısında da ince bir çatlak var. Buna bakmalısın.
Nicholas dışarıdaki sahanlıktan boş bir mühimmat sandığı getirip üzerine çıktı. Şimdi başı akbabanın gözüyle aynı hizadaydı. Adamın yüzündeki ifade birdenbire değişti. İngiliz çakısını çıkararak kuşun başının etrafını dikkatle çizdi. Yere küçük küçük boya ve sıva parçaları düştü.
İngiliz başın ayrı bir parça olduğu anlaşılıyor diye itiraf etti.
Onun daha yukarısına bak, duvara, güneş ışınının kenarına, oradaki dikey çatlağı görüyor musun?
Nicholas evet görüyorum dedi. Ama o çatlağı genişletirsen pano mahvolur, bunu istiyor musun?
Roy'un sadece bir an durakladı. Nehir kabardığı zaman buraya sular dolacak ve resimler kaybolup gidecek. Onun için bu tehlikeyi göze almaya değer. Çatlağı genişletti ki.
İngiliz çakıyı ince çatlağa sokup çevirdi. El büyüklüğünde bir sıva parçası koparak yerdeki agat fayansların üzerine düştü. Duvarda bir yarık ya da kovuk var. İçini iyice temizleyeceğim.
Aşağıya yine sıva parçaları uçtu.
Evet, burada diklemesine bir yarık var.
Roy'un akbabanın başının etrafındaki çatlakları da genişlet diye emretti.
Adam onun bu isteğini de yerine getirdi.
Tamam, başın o yarıktan yukarıya çıkabildiği anlaşılıyor. Her neyse, bunu şimdi deneyeceğim, biraz gerile.
Nicholas ellerini akbabanın başının altına koyarak olanca gücüyle itti. Bir gıcırtı duyuldu ve kafa ağır ağır yukarıya doğru kalktı. Nicholas sandıktan yere atladı. Rowan'la kopuk kafaya heyecanla baktılar. Sonra Rowan üzüntüyle "Hiçbir şey olmadı" diye fısıldadı. "Değişen bir şey yok." Nicholas ona hatırlattı. Kitabedeki yazı, orada akbabayla güneşten başka şeyler de vardı.
Haklısın. Rowan heyecanla duvarın geri kalan kısmına baktı. Çakal uluyor ve kendi kuyruğunu ısırıyor.
Titreyen eliyle akbabanın karşısındaki duvara yapılmış olan çakal başlı Tanrı Anubis'in resmini işaret etti. Sonra o tarafa doğru atılıp resmi yokladı. Bu resim de kabartmaydı. Rowan bütün gücünü kullanarak küçük resmi çevirmeye çalıştı.
"Bırak da bu işi ben yapayım."
Nicholas kadını yavaşça geri çekerek resmin etrafındaki boya ve sıvaları çakısıyla kazıdı.
Bu sert bir tahtadan oyulmuş, sonra da boyanmış.
Figürü ağır ağır döndürdü. Ardından Rowan'la duvardan uzaklaşarak merakla beklediler. Ancak bir şey olmadı. Bu kez Nicholas'ın da umudu söndü.
Adam öfkeyle "Ne beklediğimizi bilmiyorum" diye söylendi. "Ama bu her neyse olmuyor."
Rowan bölümün son kısmını unutma diye fısıldadı. "Nehir toprağa doğru akıyor. Kutsal yerleri kirleten sizler dikkatli olun. Tanrıların öfkesi sizi bulabilir."
"Nicholas nehir mi?" dedi. "Sapur'un dediği gibi ben bir tek lanet olasıca nehir bile görmüyorum."
Rowan gülmedi bile, dikkatle duvarları inceliyordu. Sonra aradığını buldu.
"Happy!" Sesi heyecandan tizleşmişti. "Nil tanrısı, nehir!"
Happy duvarın yukarısından büyük tanrı Osiris'in kafasının yanından onlara bakıyordu. O bir eşcinseldi. Başı hipopotamınki gibiydi. Açık ağzından iri kıvrık dişleri gözüküyordu. Nicholas mühimmat sandıklarını üst üste koyarak Happy'ye erişmeyi başardı.
"Bu da kabartma."
Rowan seslendi. "Nehir toprağa akıyor. Onu aşağıya doğru itmelisin Nicky."
"Önce kenarlarını temizlememe izin ver."
İngiliz çakısıyla tanrı resminin etrafını iyice açtı. Burada da yine yere doğru inen dikey bir yarık vardı.
"Tamam, hazırım."
Çakıyı kapatıp cebine attı.
"Soluğunu tut ve benim için dua et."
Tanrı resmini olanca gücüyle itti.
"Bir şey olmuyor."
Kadın "Dur" diye bağırdı. "Ben de geliyorum."
Rowan da sandıkların üzerine tırmandı. Adamla birlikte uğraşıp sonunda Happy'nin resmini aşağıya doğru kaydırmayı başardılar. Ne var ki o sırada altlarındaki sandıklar devrildi ve ikisi birden yere yuvarlandılar. Nicholas ayağa fırladı, elini uzatarak Rowan'ın da kalkmasına yardım etti.
Kadın deli gibi etrafına bakındı. "Ne oldu?"
"Adam hiçbir şey" dedi.
Sonra ikisi birden başlarını kaldırdılar. Yüksek kubbeden garip bir gürültü gelmişti, bir çatırtı. Ardından tavanda bir çatlak belirdi. Bu galeri boyunca uzanıyordu. Bir sıva parçası Nicholas'ın yüzüne çarptı ve o zaman adamın aklı başına geldi.
"Uyarı!" diye bağırdı. "Taita'nın uyarısı, tanrıların öfkesi."
Kadının elini yakaladı. "Koş, Taita tuzak kurmuş, tavan çöküyor." Galeride kapıya doğru koşmaya başladılar. Kafa büyüklüğündeki sivri bir taş parçası Roy'un başına geldi. Adam kolunu beline dolamamış olsaydı yere yığılacaktı. Nicholas onu kucağına aldı ve kapıya varır varmaz dışarı attı. Kendi de arkasından fırladı. Rowan merdivenin sahanlığında dizlerinin üzerinde doğruldu.
"İyi misin?"
Başındaki yaradan ince bir kan akıyordu. Adam cevap vermeden kadını kaldırdı. Kapıdan dışarıya fışkıran tozlar üzerlerine gelirken hırıltılı bir sesle "Burada kalamayız" dedi. "Güvende değiliz." Yalpalayarak merdivenlerden indiler. Birden tozların arasında Supper belirdi. Adam onları görünce rahatladı ve olanca sesiyle
"Kahretsin" diye haykırdı. "Ne oluyor burada?"
Nicholas seslendi. "Bana yardım et." Supper Roy'unu kucağına aldı. İki adam tünelden koşarak indiler. Ancak köprüye ulaştıklarında durup derin bir soluk aldılar. Tessa'yı Debra Maryam köyünde kıstırdılar. Genç kadın köydeki postaneden önce Addis Ababa'daki İngiliz elçiliğini arayarak Geoffrey Tennant'la konuşmuştu. Sonra da Mısır elçiliğine telefon edip kültür ateşesine Roy'un mesajını iletmiş, bu sırada vakit epey geç olmuştu. Tessay kampa dönemeyeceğini biliyordu. Debra Maryam'ın ihtiyar heyetinden biri kızını yollayarak onu evine davet etmişti. Genç kadın da geceyi orada geçirmeye karar verdi. Ama sıkıntılıydı. Sezgileri ona bir felaket olacağını haber veriyordu. Bu Mengistu'nun günlerinden kalan bir mirastı. Tessay nehrin kıyısından hızla ilerledi ve bir kamyonun farları bulunduğu yeri aydınlattığı zaman da sezgilerinin kendisini yanıltmamış olduğunu anladı.
''İşte orada!''
Boğuk bir ses etrafta yankılandı. Genç kadın koşmaya başlarken bir silah patladı.
''Biri ateş etmeyin ahmaklar!'' diye kükredi. ''Onu sorguya çekmek için istiyoruz.''
Farların ışığında Tessay'ın beyaz şamması bir pervanenin kanatlarına benziyordu.
''Subay onu durdurun!'' diye bağırdı. ''Kaçmasına izin vermeyin!''
Tessay bir ceylan gibi koşuyordu. Belki kurtulabilecekti. Ne var ki karşısına dikenli telden yapılmış bir çit çıktı. Genç kadın duraklayınca kaba eller onu yakaladılar. Bir asker Tessay'ın kolunu kavrayıp arkaya doğru büktü. Kadın can acısıyla bağırınca da sadistçe bir zevkle güldü. Subay soluk soluğa onlara yetişti. Şişmandı. O soğuk havada bile terliyor, tombul yanakları terden parlıyordu.
''Canını yakma budala. O bir suçlu değil, kibar bir hanımefendi. Onu kamyona götürün ama kendisine saygılı davranın.''
Tessay'ın iki yanına askerler geçti ve kadını hızla yürüterek kamyona, şoförün yanına bindirdiler. Şişman subay da onu izledi. Tessay usul usul ağlıyordu. Subay ona yan gözle baktı. Yüzünde hareketlerine hiç uymayan anlayışlı ve merhametli bir ifade vardı. Tessay hıçkırmamaya çalışarak yavaşça, ''Beni nereye götürüyorsunuz?'' diye sor. ''Ben ne yaptım ki?''
''Bana sizi bölge komutanı Albay Nogo'ya götürmemi emrettiler. Gojam'daki şufta faaliyetleri konusunda sorguya çekilebilecekmişsiniz.''
Bir süre ikisi de konuşmadılar. Sonra subay İngilizce,
''Şoför Amharik'ten başka dil bilmez.'' dedi. ''Babanız Alto Zemen'i tanırdım. Çok iyi bir insandı. Bu gece olanlar yüzünden çok üzgünüm. Ama ben sadece bir teğmenim. Emirleri yerine getirmek zorundayım.''
''Bunu sizin istemediğinizi anlıyorum. Bir suçunuz olmadığını da.''
''Benim adım Hammet. Mümkün olursa size yardım edeceğim. Alto Zemen'in hatırı için.''
''Teşekkür ederim teğmen Hammet. Şu anda dostlara çok ihtiyacım var.'' Çöküntünün neden olduğu tozların inmesini beklerlerken Nicholas Roy'un yaralarıyla ilgilendi. Bir saat sonra tekrar tünele girdiler. Nicholas Roy'la Supper'ın köprüde beklemelerini istedi. Kendisi yalnız başına merdivenin sahanlığına gitti. Neyse ki sandıklara yerleştirilmiş olan o değerli heykeller bir zarar görmemişlerdi. İngiliz bunları teker teker taşıyarak Supper'a teslim etti. Daha sonra Roy'un Nicholas'la birlikte gitmekte ısrar etti. Genç kadın mahvolan galerinin başında durduğu zaman üzüntüyle sarsıldı. ''Hepsi mahvolmuş, o güzel sanat eserleri. Titan'ın böyle bir şeyi istediğini sanmıyorum.'' Nicholas kederle başını salladı. ''Evet, o bizi yedi tapınak kapısından geçirerek öbür dünyaya göndermek niyetindeydi. Az kalsın başarıyordu. Roy'un bütün bunları temizlemek için çok uğraşmak gerekecek.''
''Sen neden söz ediyorsun?''
Adam ona endişeyle baktı.
''Heykelleri kurtardık. Bundan daha fazlasını bekleyemeyiz. Artık buradan gitmenin zamanı geldi.''
Roy'un öfkeyle İngiliz'e baktı. ''Gitmek mi? Sen çıldırdın mı? Aklını mı kaçırdın?''
''Nicholas, hiç olmazsa heykeller sayesinde masraflarımızı çıkaracağız.'' diye açıkladı. ''Belki de geriye paylaşabileceğimiz bir şeyler de kalır.''
Kadının sesi hiddetle tizleşti. ''Bu kadar yaklaşmışken vaz mı geçeceksin?'' Adam mantıklı bir tavırla ''Galeri mahvoldu'' diye söze başladı. Ama kadın ayağını yere vurarak haykırdı. ''Mezar hala orada, kahretsin Nicky. Eğer öyle olmasaydı Tahit'e bütün bunları hazırlamazdı. Artık iyice yaklaştık. İşte o yüzden bizi uyardı, anlamıyor musun? Tahit artık endişeleniyor. Ödülü ele geçirmek üzereyken bu işten vazgeçemeyiz.''
''Ryan, mantıklı ol.''
''Hayır, hayır, asıl sen mantıklı ol.'' Roy'un adamı dinlemek niyetinde değildi. ''Galeriyi hemen temizletmeye başlamalısın. Artık girişin açık olduğunu biliyorum. Bütün gereken o molozların temizlenmesi. Mezarın kapısını Taita'nın kasten üzerimize çökerttiği molozların ötesinde bulacağımızdan eminim.'' Başındaki yara aklını kaçırmana neden oldu sanırım. Nicholas ellerini havaya kaldırdı. Ama çıldırmış bir kadınla tartışmanın ne yararı var? O molozları artık içeride başka bir şey olmadığını kanıtlamak için temizleteceğim. Böylece keşişler tekrar çalışmaya başladılar. Zor bir işti bu. Molozların önce ıslatılmaları gerekiyordu. İçerisi öylesine nemliydi ki vardiya değişirken Nicholas dışarı kaçtı. McNimmer da kendisini bekliyordu.
Nicholas.
Mac'in yakışıklı çeyrezinde ciddi bir ifade vardı.
Tessay Debra Maryam'dan döndü mü? Dün gelmiş olması gerekirdi.
Ben Tessay'ı hiç görmedim Mac. Senin yanında olduğunu sanıyordum.
Mac başını salladı. Tessay'ın adamlarım onu görmeden dönüp dönmediğini öğrenmek istedim. Şimdi onu aramaları için devreye çıkaracağım.
Çok üzgünüm Mac. Onu gönderirken tehlikeye attığımın farkında değildim. Nicholas kendini suçlu hissediyordu.
Mac bir tehlike olduğunu düşünseydim gitmesine izin vermezdim dedi.
Tessay'ın ortadan kaybolması Nicholas için ikinci bir endişe kaynağı oldu. Uzun galeri sabrını taşıracak kadar yavaş temizlenirken genç kadın zaman zaman aklına geldi. Royan'la Nicholas bir gün sadece birkaç saatlik uykudan sonra tünele girdiklerinde ileride çalışan adamların heyecanla bağırıştıklarını duydular.
Royan hansit bir şey buldu diye aykırdı. Kahretsin Nicky, yatmayıp burada bekleyecektik.
Koşmaya başladı, adam da onun peşinden atıldı. Galerinin önündeki sahanlığa eriştiler. Hansit galeriyi Osiris'in mabedine kadar temizlemişti. Yerde molozların arasında tavandan düştüğü anlaşılan tekerlekli bir mekanizma duruyordu. Nicholas yaklaşarak ona şöyle bir baktı. Sonra Roy'na, ''Nehir Tanrısı'nı okuduğunda tekerleklerin Taita'da adeta bir saplantı olduğunu anlıyorsun. Seninki bize o tuzağı bu şiir çarkıyla kurdu.''
''Şimdi bunun sırası değil Nicky.'' Rowan sabırsızlıktan yerinde duramıyordu. ''Konferansını daha sonra verirsin. Hansit'i heyecanlandıranın, Taita'nın ölüm tuzağı olduğunu sanmıyorum. Başka bir şey bulmuş olabilir, haydi gel.''
İşçilerin arasından geçerek Hansit'e doğru ilerlediler. Nicholas uzun boylu keşişe diğerlerinin kafalarının üzerinden ''Ne var?'' diye seslendi. ''Ne buldun Hansit?''
Hansit cevap verdi. ''Buraya gelin efendi, hemen.''
Adamla kadın işçilerin yanından geçerek galerinin dibinde durdular. Hansit gururla işaret etti.
İşte.
Nicholas yere diz çökerken keşiş de duvardaki taş bloku çekti. İngiliz oradan baktığında kalbi hızla çarpmaya başladı. Galerinin yanından bir tünel daha uzanıyordu. Adam tünele hayretle bakarken Roy'un kolunu yakaladı. Kadının soluğu İngiliz'in yüzünü okşadı.
İşte aradığımız şey Nicky, Mamuz'un mezarına giden gerçek tünel. Galeri sadece bir blöftü, Taita'nın bir şaşırtmacası. Asıl mezar burada.
Nicholas heyecandan boğuklaşmış bir sesle, Hansit dedi, adamlarına bu kapıyı temizlettir. Kapı çok geçmeden iyice ortaya çıktı. Çerçevesi çok güzel işlenmiş taşlardan oluşmuştu. Lambalar ve kablolar oraya kadar getirildi. Kapının gerisinde taş bir merdiven vardı. Nicholas basamaklardan çıkmaya başlarken Roy'un yanında belirdi.
''Ben de seninle geliyorum.''
Oldukça kararlı görünüyordu. Adam onu uyardı. ''Herhalde burada da bir tuzak vardır. Taita ilk köşede seni bekliyor olmalı.''
''Bu yolu hiç deneme. Beni korkutamazsın. Ben de geliyorum.''
Ağır ağır merdivenden yukarı çıkmaya başladılar. 20 basamak sonra bir sahanlığa eriştiler. İki yanda da birer kapı vardı. Önlerinde ise yine basamaklar.
Nicholas ne tarafa gidiyoruz diye sordu.
Roy'un heyecanla yukarı dedi. Yan geçitleri daha sonra inceleriz.
İhtiyatla çıkmayı sürdürüp 20 basamak sonra tekrar bir sahanlığa geldiler. Yine yanlarda iki kapı ve önlerinde de basamaklar vardı.
Nicholas bu aptalca bir şey diye itiraz ettiyse de kadın onu itti. ''Yukarı çıkmalıyız.''
İngiliz'e daha fazla itiraz etmedi. Bir sahanlığı daha açtılar, sonra birini daha, sonunda merdivenin yukarısına ulaştılar. Nicholas nihayet diye bağırdı. Burada iki yanda yine kapılar vardı ama önlerinde duvar dümdüz yükseliyordu.
''Yol burada bitiyor.''
Roy'un toplam kaç sahanlık vardı diye sordu.
Adam cevap verdi, 8.
Kadın başını salladı, 8. Artık bu senin için tanıdık bir sayı değil mi?
Nicholas dönüp ona baktı. Yani?
Yani uzun galerideki 8 bölme, bu 8 sahanlık ve Bao tahtasındaki 8 kap. sahandıkta durarak kararsızca etraflarına baktılar. Adam sonunda pekala diye mırıldandı, madem bu kadar zekisin şimdi bana ne tarafa gideceğimizi söyle.
Royun ya bundadır ya bunda dedi, şu sağ kapıyı bir deneyelim.
Sağdaki koridorda biraz ilerlediler, sonra karşılarına düz bir duvar daha çıktı. Yine koridorlar iki yana doğru uzanıyordu. Kadın bu kez de sağa sapalım diye önerdi. Ama aynı şey tekrarlandığı zaman Nicholas durup ona döndü.
Ne olduğunun farkındasın değil mi? Bu da yine Taita'nın bir oyunu. Şimdi de bizi bir labirente soktu. Kablo olmasaydı çoktan kaybolmuştuk.
Royan şaşkın şaşkın geldikleri koridora ve iki yandan uzanan dehlizlere baktı. Taita burayı yaparken günün birinde elektriğin bulunacağını bilmiyordu. Gelen mezar soyguncusunun da kendisi gibi belirli şeyler getireceğini sanıyordu. Bunlar olmadan buraya girdiğini düşün.
Nicholas'ın sesi hafiflemişti. Etrafı aydınlatmak için sadece bir kandilin var. Yağ bittiğinde neler olacağını hayal et. Zifiri karanlıkta kaldığın zaman ne yapacağını.
Royan titreyerek adamın kolunu yakaladı. Bu insanı korkutuyor diye fısıldadı.
Nicholas usulca Taita oyunu sertleştirdi dedi. Ben de ihtiyardan hoşlanmaya başlıyordum. Ama galiba artık fikrimi değiştireceğim.
Kadın yine titredi. Geri dönelim. Böyle acele etmemeliydik. Dönüp her şeyi adam akıllı planlamalıyız. Şu anda hazırlıklı değiliz ve bana tehlikedeymişiz gibi geliyor. Uzun galeride olduğu gibi.
Geri dönerlerken hızla koşmamak için kendilerini zor tuttular. Royan Nicholas'ın koluna sıkıca sarılmıştı. İkisine de arkalarındaki karanlıklarda zeki ve tehlikeli bir yaratık varmış, attıkları her adımı izliyormuş gibi geliyordu. Sanki onları gözleyip fırsat kolluyordu.
Teğmen Hammet Pegasus kampında Tessa'yı bir barakaya sokup uzaklaştı. İçeride Albay Nogo ile Jake Helm vardı.
Tessa hemen beni neden tutuklattınız Albay Nogo diye sordu.
İki adam da bu soruyu duymazlıktan geldiler. Kadın ısrar etti.
Bu cüretinizin nedenini bilmek istiyorum.
Nogo usulca kötü tanınan bir terörist grubuyla ilginiz var dedi. Davranışlarınızla siz de onlardan biri oldunuz. Bir şufta.
Bu doğru değil.
Helm de söze karıştı. Abbay Vadisi'ndeki maden imtiyazlarını hiçe sayarak suç ortaklarınızla birlikte maden cevheri çıkarmaya başladınız. Oysa bu hak şirketimize aitti.
Tessa itiraz etti. Bizim madenlerle bir ilgimiz yok.
Bize böyle söylenmedi. Dandera nehrine baraj yaptığınızı gösteren kanıtlar var.
Bunun benimle hiçbir ilgisi yok.
Yani baraj yapıldığını inkar etmiyorsunuz.
Genç kadın tekrarladı. Bunun benim de bir ilgisi yok. Ben bir terörist grubundan değilim. Madencilikle de ilgilenmiyorum.
Nogo şufta aydıdı. McNimbur'u tanıyorsunuz diye onu suçladı.
Tessay soğuk soğuk hayır dedi. Ben vatansever ve demokratik lider McNimbur'u tanıyorum. Ve o bir şufta değil.
Siz onun kapatmasısınız metresi. Tabii böyle söyleyeceksiniz.
Tessay Nogo'yu aşağılarcasına başını çevirirken adamın sesi tizleşti.
McNimbur nerede? Yanında kaç kişi var?
Kadının sakin tavırları onu öfkelendirmeye başlıyordu. Nogo'nun kaşları çatıldı.
Bizimle işbirliği yapın yoksa sorularımı cevaplamanız için daha sert yöntemlere başvurabilirim.
Tessay oturduğu iskemlede dönerek pencereden dışarı baktı. Barakanın duvarları ince olduğu için arkadaki odadan gelen sesleri duyabiliyordu. Birileri konuşuyorlardı. Ama ne İngilizce ne de Amharik dilinde. Helm de yaklaşıp kadının önünde durdu. Dişlerinin arasına ince bir sigar sıkıştırmıştı.
Albay Nogo mantıklı davranmaya çalıştı. Tabii pozisyonu nedeniyle böyle yapması gerekiyordu. Neyse ki benim öyle bir derdim yok. Sana aynı soruyu soracağım ama bu kez cevap vereceksin. McNimbur nerede?
Tessay omzunu silkti. Helm birdenbire onun yüzüne tokadı indirdi. Kadın kendini toparlayamadan çenesine de yumruk attı. Tessay iskemleden yere devrildi. Nogo eğilip onu yerden kaldırırken kollarını geriye doğru iyice büktü ve tekrar iskemleye oturttu.
Helm kaybedecek zamanım yok dedi. Tekrar başlıyorum. McNimbur nerede?
Tessay'ın suratına arka arkaya tokatları indirmeye başladı. Kadının kulakları uğulduyordu. Dişleri yanağının içine battığından ağzına kan doluyordu.
McNimbur nerede? Dostların neden Dandera nehrine bir baraj yaptılar?
Tessay Texaslı'nın yüzüne tükürdü. Tükürüğüne kan karışmıştı. Helm irkildi. Gözlerine dolan kanlı tükürükleri avcuyla sildi. Noga'ya onu tut diyerek Tessay'ın bluzunun önünü yırttı. İskemdenin arkasında duran Noga kıkır kıkır gülerek kadının göğüslerine bakmak için eğildi. Helm Tessay'ın göğüslerinden birini canını iyice azıtacak kadar sıkıp bükerken o hala kıkır diyordu. Texaslı sonra tırnağını kadının derisine batırdı. Bir damla kan tırnağına yayıldı. Helm ağzındaki sigarı çıkarıp Tessay'ın göğsüne yaklaştırdı.
McNimbur nerede? Onlar Dandera nehrinde ne yapıyorlar?
Tessay dehşetle sigarın yanan ucuna bakarak gerilemeye çalıştı. Ancak Noga onu hala arkadan sıkıca tutuyordu. Kadın sigarın ateşi göğsünün ucunu yakarken bir tek defa bağırdı.
34. Ayrımın sonu. Sayfa 373.